Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı'da fotoğrafçılıktan konuşacağız. Zamanımız kalırsa sinemayı da konuşacağız. Fotoğraf deyince tabii şimdi bizim için şu andaki teknolojiyle baktığımızda cep telefonumuzda ya da dijital arşivde sakladıklarımız. Ama eskiler için fotoğraf bu değil.
Evet.
Resmi işlerin dışında fotoğrafın kişisel arşiv içinde çok ciddi bir yeri olduğunu biliyoruz.
Evet, şimdi bazı meslekler teknolojinin ilerlemesiyle ortadan kalkıyor yavaş yavaş. Yani yakın zamanda semercilik, nalbantlık falan kalktığı gibi yakın zamanda da saatçilik ortadan kalktı mesela. Saat tamircisi bulmanın neredeyse imkanı yok. Fotoğrafçılık, her mahallede bulunan fotoğrafçılar artık topu attılar, dükkanı kapattılar. Çünkü fotoğraf çekmek fevkalade kolaylaştı. İnsanların ellerinde cep telefonu var. Olmayan kimse yok. Fakat bana sorarsanız fotoğrafın insan hayatındaki ehemmiyeti fevkalade azaldı. Çünkü ulaşmayı kolaylaşınca şimdi insanlar bir yere gidiyorlar veya bir mutlu anlarını paylaşıyorlar. Yüzlerce fotoğraf çekiyorlar. İnanın bunların %90'ı bir daha dönüp o fotoğraflara bakmıyor. Hı hı. Halbuki benim çocukluğumda ve daha önce çekilen fotoğraflar birer aile arşivi gibi, birer şahsi arşiv gibi dururdu. Belli zamanlarda bir merasim gibi o fotoğraflara bakılır. Eski günler hatırlanır, eski insanlar hatırlanır. Bir konuşma mevzusu olurdu.
İnsanlar geldiğinde evinize oturmak için o fotoğraflara bakılırdı. Bir tur dönerdi fotoğraflar.
Oradakilerin kim olduğu teşhis edilirdi. Evet. Münakaşalar çıkardı. Oydu, o değildi.
Tarihler
düşünülürdü. Hmm. Yer düşünülürdü. Burası neresi? Sonra fotoğraftaki şahsiyetlerin elini koyduğu yer, oturduğu bakışı, kimin yanına oturdu, kimin yanına oturmadı, bunlar değerlendirirdi. Şimdi böyle bir şey yok artık. Yani fotoğrafın eski zevki, lezzeti yok. Zorken çok tatlı bir buluştu. Fakat şimdi bana sorarsanız fotoğrafın hiçbir esprisi kalmadı.
Resmi olarak bir yerlerde fotoğrafın olması gerekiyorsa çektiriyoruz. O fotoğraflar da zaten fotoğrafçıya gidip çektirdiğimiz fotoğraflar da hiç bize benzemiyor.
Benzemiyor zaten.
Öyle tuhaf bir
evet,
şey çıkıyor. Onlar,
zaten evet. Öyle isteniyor. Yani böyle çok fazla poz verildiği istenmiyor şimdi fotoğraflarda. Tabii olsun deniyor. Fakat onlar tabii de olmuyor,
olmuyor
bu sefer.
Peki bizim coğrafyamız için fotoğrafın tarihine bir bakalım. Yani bildiğimiz gibi ya da zannettiğimiz gibi fotoğraf Avrupa'dan Türkiye'ye mi gelmiş, yoksa ondan daha önce bizim coğrafyamız ya da eski ilim insanlarının fotoğrafla, ışıkla ilgili çalışmaları var mıydı?
Fotoğrafa kafa yoranlar çok olmuş. Merceklerle alakalı bir şey biliyorsunuz, ışık ve mercekler. Kafa yoran çok olmuş. Fakat bunun bu buluş Daguerre adında bir Fransız'a nasip olmuş. Ve çok kısa bir zaman sonra, yani Avrupa'da daha yayılmadan fotoğraf, Avrupa'da insanlar fotoğrafın ne olduğunu daha öğrenmeden, yani hayatın bir parçası olmadan fotoğraf Osmanlı ülkesine geldi. Şimdi umumi bir telakki vardır Osmanlıların fende, teknolojide hep geri olduğuna dair, hep geriden takip ettiğine dair.
Ya da engellediği, girişine izin vermediği
veya
gibi.
Veya belli kesimlerin, ki umumiyette din adamlarına bu fatura edilir. Engel, evet, Osmanlı ülkesinde her ülkede olduğu gibi bazı müesseselerin engelleyen bir kesim olmuştur. Fakat bu engelleme tamamen menfaat veya bir daha büyük bir zararı doğuracağından doğan endişeden dolayıdır. Fotoğraf hemen gelmiştir. 1842 senesinde Kompa adında bir fotoğrafçı Beyoğlu'nda fotoğrafçı dükkanı açmıştır. Fotoğrafın bulunuşundan, keşfinden çok kısa bir zaman sonra zaten Kompa fotoğrafı bulan Daguerre'in çırağıdır. Yani o kadar yakın bir zamandır ve ilk fotoğraf çektiren padişah, hatta belki de ilk fotoğraf çektiren kişi Sultan Abdülmecid'dir. 1842.
Bu ne demek şimdi, ilk fotoğraf çektiren kişi? Aslında burada biraz da fotoğrafa İslami bakış açısından
tabii
da belki konuşmak
şimdi
lazım.
Şöyle, Sultan Abdülmecid zaten pek çok şeyin öncüsüdür. Telgrafı dünyada ilk çeken kişi Sultan Abdülmecid'dir. Çünkü telgraf bulunduğu zaman Avrupa'da ciddiye alınmamış, Osmanlı ülkesine gelmiş. Osmanlı ülkesinde hüsnü kabul görmüş. O telgraf hattı ilk defa Osmanlı ülkesinde kurulmuş ve ilk defa dünyada telgrafı Sultan Abdülmecid çekmiştir. Köstence'ye telgraf çekerek dünyada bir ilke imza atmıştır. Muhtemelen fotoğrafta da böyledir. Şimdi İslamiyet canlı resim yapılmasını yasaklıyor. Ve bu canlı resimlerin hürmet makamına asılmasını yasaklıyor. Ancak gölgesiz minyatürler, o da belli hadiseleri tasvir etmek için yapılmış ve kapalı olarak kalmış. Şimdi böyle olunca fotoğraf çekmek, hele hele canlı fotoğrafı çekmek, dinin hükmü nedir diye sorulduğu zaman zamanın uleması buna cevap vermiş. Demişler ki fotoğraf resim demek değil. Resim insanın kendi eliyle Allah'ın yaratma sıfatına benzer bir iş yapmasıdır. Mahzuru buradadır. Ama fotoğraf mevcut olanı aksettirmektedir. Tıpkı ayna gibi.
Aslında birine yorum yapabiliyorsunuz, ötekine yapamıyorsunuz.
Yapamıyorsunuz. Bu mu belki farkı? Evet, orada çünkü açıkça nas var, hadis var ama burada buna giriyor mu, girmiyor mu? Yani fotoğraf resme girer mi, girmez mi? Ulema demiş ki hayır, fotoğraf resme girmez. Evet, belki fotoğraf olan yerde, canlı fotoğraf olan yerde namaz mekruh olur. O ayrı bir mesele. Ama fotoğraf çektirmek ve çekmek dinen mahsurlu değildir. Şeyh Bahit mesela, o zamanki Mısır müftüsünün buna dair bir risalesi vardır. Fotoğraf çekmenin meşruluğuna dair. Dolayısıyla zamanın halifesi Sultan Abdülmecid çektikten sonra bütün İstanbul, ki İstanbul halkı ve Osmanlı halkı böyle şeyleri sever, yenilikleri sever. Muhafazakar bir karakteri olmasına rağmen yenilikleri hemen benimser. Fotoğraf çok yayılmış. O kadar yayılmıştır ki İstanbul'da birbiri ardına fotoğrafçı dükkanları açılmıştır.
Ne demek bu fotoğrafçı dükkanı? Yani gidiyorsunuz ailece, evet, fotoğrafçı
poz veriyorsunuz. Çağırıyorsunuz, belli bir yere geliyor. İşte Kompa'dan sonra Cargo Polo, Sebah, Febüs ve en mühimi Abdullah Fira, yani Abdullah kardeşler. Bunlar Ermenidir. Kasparyan adında bir Ermeni ailesiydi. Babalarının adı Asadur. Asadur'un Ermenice Abdullah demektir. Bunlardan üç kardeşti bunlar. Viçen Müslüman oldu. Abdullah adını aldı ve Abdullah kardeşler diye bir şey vardı. Bayazıt'taydı bunlar. Diğer hepsi Beyoğlu'ndaydı. Çünkü Beyoğlu o zaman Avrupalıların da yaşadığı bir yerdi. Fotoğrafa daha çok itibar edileceği düşünülen bir yer. Fakat Abdullah biraderler bir Alman ustadan, Moltke adında bir Alman ustadan öğrenmişlerdi. Bayazıt'taydı bunların dükkanları. Fakat daha sonra Beyoğlu'nda şube açtılar. İkinci orası daha çok tutuldu. Kahire'de şube açtılar. Şimdi o kadar popüler oldu ki bu İstanbul.
Peki ama bir şey soracağım. Hep yabancı uyruklular ya da yabancı teba. Şöyle. Neden Müslüman bir kişi şöyle açmamış?
Şöyle, Abdullah Efendi Müslüman oldu. Şöyle, Osmanlı Devleti'nde zenaatlar umumiyetle gayrimüslim vatandaşların elindeydi. Bunun sebebini belki daha önce anlattık. Çünkü gayrimüslim vatandaşlar, Osmanlı vatandaşları asker olamazlar, hakim olamazlar. Devlet memurluğu Tanzimat'tan sonra açılmış ama çok da yayılmamış. Tahsil imkanları yok. Mesela bir Müslüman tahsil yapıp bürokrat olabiliyor ama gayrimüslimin ayrı mektepleri var. O mektepler burada para etmiyor. Bunun tabii belli bir ahenge girmesi çok sonraları olacaktır. Yani 19. asır sonlarında tamam, Sultanahmet zamanında artık bu kalkacak ama o zamana kadar böyle. Doktorluk mesela. Bir tane Müslüman doktor yoktur. Bütün doktorlar 19. asırda gayrimüslimlerdendir. Rumlardandır, Ermeniler. Neden? Çünkü o doktorluk bir sanat olarak görülüyor. Hmm. Müslümanlar rağbet etmiyorlar. Ticarethanelerin çoğu, bilhassa Avrupa'yı şeyler satanlar gayrimüslim vatandaşların elindedir. Sebebi bu. Yoksa fotoğrafın dini mahzurundan veya başka bir sebepten dolayı değil.
Yani sonra, bir bakış açısı değil, değil aslında. Değil.
Sonra da bir de Avrupalı şey, gayrimüslim vatandaşların Avrupa ile çok teması var. Din birliği sebebiyle Avrupalı Lövantenlerle çok sık görüşebilir. Mesela bir Lövanten, yani Osmanlı ülkesinde iş yapmaya gelen bir adam, bir Osmanlı tüccarıyla senkronizasyon kuramıyor. İçecek onlar, onlar içmeye meraklılar. Osmanlı tüccarı içmez. O kiliseye gider, o camiye gider ama gayrimüslim bir Osmanlı vatandaşıyla asgari müştereki daha fazla olduğu için bunlar da Avrupa ile temasları fazla fotoğrafçı. Ama daha sonraki fotoğrafçıların hepsi Türk ve Müslüman tebasındandır. Çünkü daha sonraları resmi evrakları, bilhassa vekaletnamelere fotoğraf konması emredilince Anadolu'da da fotoğrafhaneler açıldı. Hmm. En ücra kasabaya varıncaya kadar hayret ediyorsunuz. Osmanlı Devleti zamanında fotoğrafhane var.
Bu bir teknolojik yatırım aynı zamanda.
Evet, tabii.
Değil mi? Yani
tabii.
Elinizle yapacağınız bir şey değil. Bir değil. Teknolojiye
teknoloji ihtiyacı icap ettiriyor. Malum iki bunun kamerası var. Bu kameraların dışı körü Avrupa'dan geliyor ama kasası İstanbul'da yapılıyor, Türkiye'de yapılıyor.
Ama lensleri var.
Lensleri var. Bunlar Avrupa'dan geliyor. Bir kısmını burada imal ediyorlar ama dışarıdan gelenler daha iyi. Fotoğraf kartları Türkiye'de imal ediliyor ama bunlardan daha iyisi Viyana ve Paris'ten geliyor. Şimdi Osmanlı fotoğrafçılarının, İstanbul fotoğrafçılarının dünyada bir eşi yok. Yani bu enteresandır. Bunu herkes söylüyor.
Nedir onları ayıran?
Bunlar bir kere bu işi bir sanat olarak görüyorlar. Ticaretten çok. İkincisi malzemeyi çok iyi kullanıyorlar. Fevkalade güzel malzeme kullanılıyor. Onun için mesela yurt dışından İstanbul'a ziyarete gelen yüksek misafirler, mesela İngiltere Kralı olacak Galler Prensi Edward, Çar olacak Nikola, Grand Duke Nikola. Pek çok soylu devlet adamı İstanbul'a geldiği zaman mutlaka İstanbul fotoğrafçılarına fotoğraf çektirmiş. Halbuki kendi ülkelerinde fotoğrafçı var. O kadar popüler olmuş bunlar. Kartları bugün elimizdedir. Bir kart solmaz mı? 150 sene geçmiş. Ne solmuş, ne renkler kaybolmuş. Hiç kartlar yıpranmamış, maçlarına neler gelmiş, ıslanıyor. bir şey olmuyor.
Tabii zaman geçmiş her şeyden önce. Zamanın yıpratıcılığı evet, var. Ona dayanmış.
Bu dayanmış. Oradan anlıyoruz ki hakikaten dendiği gibi İstanbul fotoğrafçılarının bir eşi, bir benzeri yokmuş o zaman.
Biraz önce söylediğiniz o sanat kısmı belki onların yaptıkları işe daha fazla titizlenmesine yol açıyor. Diğer tarafta iş biraz daha ticari doğru görülüyorsa belki orada çıkacak olan üründe de kar tabii büyütülmesi için kullanılan
ucuz
malzeme
değil
değişmiştir.
Fotoğraf çektirmek yani ucuz değil. Hele bunların içinde mesela Abdullah kardeşler, biraderler. Ressamı Hazreti Padişahı.
Evet, ondan sonra da herhalde biraz işleri açılmış.
Sultan Aziz zamanında bunlar saraya hulul ederek Sultan Aziz'in resmi fotoğrafçısı olmuşlar. Ve dükkanlarına ve fotoğrafların arkasına padişahın tuğrasını ve kendilerine verilen nişanın suretini koyma hakkını kazanmışlar. Hmm. Bu onların tabii ki popülaritesini arttırmış. Fakat Abdullah biraderler de Osmanlı kültürüne çok büyük hizmette bulunmuşlardır. Abdullah biraderler bu işi sadece bir ticaret için görmediklerinden mesela tabii padişahın arzusuyla bunlar Osmanlı ülkesini tanıtan fotoğraflar çekmişler.
İşte onu biraz açalım çünkü aslında şu anda bizim elimizdeki ve ciddi anlamda belge niteliği taşıyan kaynakları da oluşturmuşlar. Evet. O süreci biraz açalım.
Evet.
Nasıl olmuş? Kim nasıl talep etmiş? Bir proje olarak mı ortaya konmuş yoksa bir görev olarak mı adedilmiş?
Evet. Şimdi herkes bunu Abdullah biraderlerin kendi hususi inisiyatifi olduğunu söylüyor. Doğru. O Abdullah biraderler açık görüşlü insanlar ama burada işin arkasında başka bir hadise var. 19. asır başlarında milliyetçilik cereyanları sebebiyle Balkanlarda yaşayan gayrimüslim Osmanlı vatandaşları istiklal hevesine giriştiler. Önce Yunanlar, arkasından Sırplar, Karadağlar, Bulgarlar, Makedonlar ve sonra Ermeniler. Şimdi ve bunların bir kısmı müstakil oldu Yunanistan gibi, bir kısmı yarı müstakil oldu Sırbistan gibi, bir kısmı otonom Bulgaristan gibi ama Balkanlarda bir problem doğdu. Bu problem Avrupa'ya çok farklı yansıtıldı. Yani Osmanlılar Bulgarları kesiyor, Sırpları öldürüyor, Yunanlara zulmediyor, Ermenilere baskı yapıyor gibi. Ve Avrupa efkar umumiyesinde Osmanlılara ve özümle Türklere karşı negatif bir tasavvur, bir algı meydana geldi. Bu algıyı yıkmak için Sultan Abdülaziz çok uğraştı. Avrupa'ya gitti, Avrupa seyahati yaptı. Bu Avrupa seyahatinde çok büyük popülarite kazandı. Çünkü çok sevimli bir insandı. Şahsi temaslar biliyorsunuz pek çok problemi çözer. Avrupa'nın bütün ülkelerine gitti ve Avrupa'da Osmanlı aleyhindeki havanın dağıtılmasına büyük bir hizmet oldu. İkincisi, Avrupalılar Osmanlı ülkesini nasıl görüyorlar? Tanımıyorlar. Nasıl görebilirler? Tarihten gelme bir takım peşin hükümlerle, ön yargılarla hareket ediyorlar. Bunun yıkılması için o zaman Osmanlı ülkesinin resimlerini paylaşmak lazım. Bu bir tanıtım.
Hmm. Aslında belki de Türkiye'nin ilk tanıtımı böyle
yapılmış.
Evet,
aynen öyle. Sultan Aziz zamanında İstanbul ve büyük şehirlerden güzel manzara resimleri çekti Abdullah biraderler. Osmanlı halkının resimlerini çekti. Yani belli mankenler Arnavut kıyafetiyle, Rum kıyafetiyle, Ermeni kadın, Rum kadın, Ermeni erkek, Rum erkek, işte üzüm satıcısı, kasap, ciğer. Yani halktan enstantanelerle topluluğu başkalarına şirin göstermek gayesi hedefleniyordu. Bunu yaptılar ve bu o kadar büyük bir hizmet oldu. Bunu Paris sergisine gönderdiler. Bu orada tanıtıldı. Bu hizmeti Sultan Abdülhamit arttırarak devam ettirdi. Hususi albümler hazırlattı Türkiye'ye dair. Hem iç politikaya hizmet etsin diye yani tanınsın, bilinsin diye, hem arşiv olsun diye, hem de yurt dışına tanıtmak üzere fotoğraftan istifade etti. Burada Abdullah kardeşlerin hizmeti büyüktür. Abdullah kardeşler bir ara gözden düştüler. Çünkü 1877-78 Osmanlı-Rus harbi mağlubiyeti üzerine İstanbul'a gelen Grand Duke Nikola ve maiyetine resim çektirtti Grand Duke Abdullah kardeşlere. Kargopulo da Abdullah kardeşlerin rakibiydi. Hemen gidip Sultan Abdülhamit'e dedi ki Abdullah biraderler sizin düşmanınızın resimlerini çekti. Onlara bir de ziyafet verdi dedi. Bunun üzerine Sultan Abdülhamit Abdullah kardeşleri sildi. Bunun üzerine araya Ahmet Vefik Paşa girdi. Ahmet Vefik Paşa dedi ki efendim bu bir mecburiyetin eseridir. Yani ne diyebilir Abdullah kardeşler, Grand Duke Nikola, galip ordu kumandanı olarak gelmiş İstanbul'a. Tatsızlık çıkmasın diye böyle bir şey yaptı. Bu bizim aleyhimize değil, lehimizedir dedi. Padişah ikna etti ve Abdullah kardeşler tekrar eski itibarlarını kazandılar.
Kaç yıl sürmüş? Daha doğrusu süreç ne kadar ve ne kadar fotoğraf çekilmiş?
Abdullah kardeşlerin çok çeşitli temalarda yüzlerce fotoğrafı vardır.
İstanbul, hepsi elimizde
Avrupa,
mi?
Çoğu elimizdedir. Hı hı. Avrupa, İstanbul manzaraları, Anadolu manzaraları, kıyafetler, Osmanlı halkına dair muazzam bir albümleri var. Bunun işte Abdullah biraderlerinin çektiği hususi fotoğraflar ve resmi fotoğraflar var. Bu hususi ve resmi fotoğraflar bugün bir koleksiyon halinde değil ama dağınık olarak elimizdedir.
Şimdi mesela fotoğrafı çekiliyor.
Evet.
Çeken kişiye, fotoğraftaki kişiye fotoğrafı veriyorsunuz ya da ilgili kuruma. Bir nüshayı da kendisi
kendinde
için
tutuyor.
Mi?
Hmm. Kendi arşivinde tutuyor ve bunların çok artistik olanlarını şeyine koyuyor.
Eskiden öyleydi.
Vitrine koyuyor. Konurdu. Evet, vitrine koyuyor. Tabii bu kadınsa hususi izin alınıyor. Çünkü bunun cezası var zabıtada. Bir kadının resmini kendinden izin olmadan vitrine koyamazsınız. Bunun için zabıta ceza yazar size ve onu kaldırttırır. Bunun için önceden izin alıyorlardı ve onun için böyle bir riske girmiyorlardı. Umumiyet erkek fotoğrafları koyuyorlardı ekranlarına. Fakat bu fotoğraflar, ki bunların bir kısmı elimizdedir, çok artistik fotoğraflardı. Biraz da onlardan da bahsedeceğiz. Fotoğraf çekmek sadece fotoğraf çekmek değildir. İşin bir de artistik ebadı vardır.
Bir de poz vermek.
Poz vermek.
Kısa bir ara verelim, hemen devam edelim. Profesör Doktor Ekrem Buray ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi bu fotoğraflar siyah beyaz mı?
Evet, siyah beyaz renkli fotoğraf çok sonraları geldi. Hı hı. Fakat o kadar güzel fotoğraflar ki, yani renkli olsa bu kadar olabilir. Sonradan renklendirilmiştir kartpostal yapılırken boyalarla. Şöyle bir ameliye vardı. Fotoğrafhanelerde renklendirme ameliyesi var. Bu fotoğraflar negatifi Arap derler, halk çıkmadan sonra hafifçe renklendiriliyor. Yani tahmini olarak. Ve karta o şekilde basılıyor. O şekilde basıldığı zaman yani bugünkü renkli fotoğraflar gibi değil ama hoş, o zaman için alışılmamış bir manzara hasıl oluyor. Fakat çok tercih edilmiyor. Zaten rengi sarımtıraktır veya kırmızımtıraktır. Yani normal böyle şimdiki...
Siyah beyaz değil.
Şimdiki siyah beyaz değildir. Renkli gibi görülür. Bu kartların arkaları ayrı bir sanat eseridir. Onlar altın yaldızlıdır. Orada fotoğrafhanenin ismi, arması, adresi, varsa madalyası, bunlar yer alır. Öyle ki fotoğrafın önüne ve arkasına bakmaktan kendinizi alamazsınız. Önü ayrı güzeldir, arkası ayrı güzeldir Osmanlı fotoğrafları. Şimdi bu fotoğraf çekmenin ehemmiyeti halk arasına o kadar yayıldı ki sadece resmi vesikalar için değil, halk fotoğrafın tadını aldı. Ve burada en büyük rolü askerler oynamıştır. Askerler çok gezdikleri için, bunlar seyyar fotoğraf makineleri edindiler ve gittikleri yerde fotoğraf çektiler. Mesela sonraları Medine müdafi olarak tanınan meşhur Fahrettin Paşa bir numaralı fotoğraf hayranıydı. Zaten fotoğrafları resmi vardır, çok fotoğraf çekerdi. Saraylar fotoğrafa çok rağbet ettiler. Mesela Sultan Abdülaziz fotoğrafı çok severdi. Çok düşkündü. Kraliçe Victoria'ya bir madalya yaptıracağım size hediye olsun diye, bana bir fotoğraf gönderir misiniz dedi. Neyse, o zaman işte Abdullah kardeşleri bir fotoğraf çektirdiler. Çok meşhurdur onu böyle profilden Sultan Abdülaziz'in. Ve o fotoğraf madalyaya mevzu oldu. Sultan Abdülhamit fotoğrafa çok düşkündü. Dermiş ki bir dosya raporun hasıl edeceği bilgiyi bir fotoğraf bir anda hasıl eder. Ve bir yere birini tayin edeceği zaman eğer şahsen tanımıyorsa mutlaka fotoğrafını istermiş. Bu sebeple Sultan Abdülhamit devrinde yaşayan devlet adamlarının, bürokratların tamamının fotoğrafları elimizdedir. Saray halkının tamamının fotoğrafları padişahın elinde. Efendim işte Haydar Bey kulunuzun terfi kim o? Gösterin bakalım. Ha tamam, tanıdım. Niye böyle bakmış falan. Yani o bakış, hareket.
O Osmanlı'nın meşhur karakter şimdi okuma özelliği.
Evet, ilmi sima deniyor. İlmi sima bir insanın dış görünüşünden onun karakterine ipucu çıkarma usulüdür. Sultan Abdülhamit bunda mahirmiş. Tabii kendini göremese bile fotoğraflarından böyle bir şey çıkartırmış, istihraç yaparmış. Bu çok ehemmiyet verirdi fotoğrafa, çok ehemmiyet verirdi. Duruş çok mühim. Bağdatlı İsmail Paşa'nın Şakayık Keşfüzü'nün şerhine bakmıştı dedem. Orada da Bağdatlı İsmail Paşa'nın resmi var. Böyle başını hafifçe öne eğmiş, ellerini böyle namazda gibi bağlamış. Çünkü padişahın o kitabı açıp bakacağını düşünüyor. Dedem rahmet dedi ki eskiden ne kadar terbiyeliymiş dedi. Yani fotoğraf çektirirken terbiyeli durmak asli bir unsurdu. Çünkü bunu padişahın görmek ihtimali var. Sultan Abdülhamit çok fotoğraf çektirdi. Albümler yaptırdı. Mesela
kendi çekti mi?
Kendi çekmemiş ama çektirmiş. Çeken İbrahim Tevfik Efendi'dir. Şehzade İbrahim Tevfik Efendi fotoğrafçılara çok düşkündü. Bir de Sultan Vahidettin. Kodak marka bir makinesi vardı. Fotoğraf çekmeye çok düşkündü. Kimse ihtimal vermez ama Sultan Vahidettin en düşkünleriydi ve Sultan Vahidettin ve ondan önce Sultan Abdülhamit saray cariyelerine sarayların fotoğraflarını çekmesi için fotoğrafçının öğretilmesini emretmiş. Hmm. Cariyelere kaç göç yoktur normal kadınlar gibi. Onun için bir fotoğrafçı gelip cariye fotoğrafçılığı öğretebilir. Sonra o cariyeler saraydakilerin resmini çekiyor. Şimdi bazıları diyor ki bu saraydaki hanımlar niye böyle süslü dekolteli başı açık? Onlar sarayda çekilmiş resimler.
Kadınlara
çeken
pozlarmışlar.
De kadın.
Peki ama şöyle düşünmemişler mi acaba bunu kim görecek?
Düşünmemişler kendi ellerinde. O zaman fotoğrafçının gibi yaygın diye böyle gazetelere düşeceğin insanların elini düşünmemişler tabii
ya
ki.
Ya da genel olarak hani bunu birisi basacak, birisi görebilir.
Ama şey yapıyor hepsini. O cariye kadın baskıyla yapıyor.
Baskıyla
mı tabii yapıyor? Tabii o fotoğraf makineler zaten buna elverişliydi. Banyo yapma imkanı da vardı. Hiç düşünmemişlerdir. Ama saray halkının böyle çok fotoğrafı var. Şimdi fotoğrafın bu kadar halk arasında yayılmasının sebebi sadece resmi vesikalar olmadı. İnsanlar bunu mutlu günlerinde paylaşmayı umdular. Sultan Abdülhamit belki bunu bir resmi propaganda ve bürokratik tanıma vasıtası olarak gördü. Hatta bir şey ben okumuştum mesela. Amerika'da Osmanlılar aleyhine yazılar çıkıyor. Sultan Abdülhamit bir albüm hazırlatıyor. Amerika'da linç edilen bir zenci, köleler. Bunlar yani siz bize böyle diyorsunuz ama
bizim hala söylediğimiz şey
kendinizde,
bu aslında.
Yani kendinize bakın gibi fotoğrafın gücünden istifade etmiş. Şimdi fotoğraf o kadar yayıldı ki insanlar sadece mutlu günlerinde değil gidip hususi fotoğraf çektirdiler. İki türlü fotoğrafhane vardı. Bunlardan bir tanesi seyyar fotoğrafçıydı. Yanlarında da bunların aksesuarları bulunur. Hemen bir yerde sandalye koyarlar. Arkaya İstanbul hatırası veya işte Kız Kulesi, Galata Kulesi gibi böyle manzaralar, kuşlar, suni manzaralar koyarlar. Onun önüne insanı oturturlar veya ayakta durdururlar, resmini çekerler. Bunlara şipşak, alaminit gibi isimler verilirdi bu fotoğrafçılara. Anadolu'da bunlar çok yaygındı çünkü malzemesi daha ucuzdu ve daha düşük beklentilere elverişliydi. Ama şehirlerde başta İstanbul olmak üzere hususi fotoğraf haneler vardı. Fotoğrafa da eskiden fotografi derlerdi. Fotoğraf haneler vardı. İnsanlar hususi buraya giderler, paraya kıyarlar, fotoğraf çektirirlerdi. Fotoğraf hemen alınmazdı. Banyo işi uzun sürerdi. Ondan sonra alırlardı. Bu fotoğraflar nasıl çekilirdi? Şimdi fotoğraf çekmek sadece mevcudu aksettirmek demek değil. Bu fotoğrafı çekerken bir takım artistik oyunlar var. Bir kere fotoğrafçının çok mahir olması lazım. Halk yüzü böyle kabak gibi çıksın isterdi eskiden, aydınlık. Fotoğrafçıya da hafif bir gölge düşürürdü. Yüzüne gölge düşerse adam bunu beğenmezdi. Fotoğrafın yarısı yanmış derdi. biraz fotoğraf çektirmekten anlayanlar fotoğraf kamerasına bakmaz. Böyle hafifçe ufuklara bakarlardı. Ellerini, kollarını, ayaklarını uygun yere koyarlardı. İşte bir sandalyeye oturur masanın yanına. Elini hafifçe şakağına koyar. Bu ben düşünüyorum demektir. Entelektüel bir ifade verir. Aynı zamanda sevgiliye gönderilir. Ben seni düşünüyorum demektir.
Anlamları da var.
Evet. Umumiyetle aile fotoğraflarında baba ve anne oturur. Çocuklar etraflarına dizilirler. Böyle bir sistem var. Fotoğrafçı kaşları düzeltir, bıyıkları burar, elbiseyi tanzim eder, bakışları ayarlar. Elleri ayakları şöyle koyun der, gider gelir, gider gelir. Hele fotoğraf çektirmenin acemisi ise bir hayli uğraşır. Fotoğraf çektirmenin acemisi olmayan zaten kolayca adapte olur. Şimdi tabii fotoğrafta gülmek hafiflik. Zaten çok fotoğraf çektirmek hafiflik kabul edilirdi o zaman. Çok fotoğraf olanları kınarlardı. Ama çok fotoğraf çektirmiş ne yapacak falan derlerdi. Fotoğrafta da gülmek ayrıca hafiflik kabul edilirdi. Onun için eski fotoğraflara bakın, gülen bir kimse görmezsiniz.
Bu alışkanlığımız hala devam ediyor.
Hatta fotoğrafçı ikaz ederdi.
Resmi
ciddi fotoğraf. Olunuz. Hatta bir de anekdot var. Sultan Abdülhamit'in resmini çekerken Bogos Terkulyan, o da bir fotoğrafçıdır. Efendim biraz tebessüm etseniz demiş. Nasılsa cesaret etmiş. Padişah demiş ki hayır, bilakis ciddi olmak elzemdir. Fotoğrafta. Şimdi vize fotoğraflarında diyorlar ki lütfen gülmeyen fotoğraf veriniz. O çünkü şeyi daha iyi aksettiriyor. Hakiki hali daha iyi aksettiriyor. Onun için güldürmüyorlar. Çünkü insan gülünce ifadesi değişiyor.
Bir de şöyle ya, hani onlar artık ne diyorlar? Biyometrik fotoğraf. O yüzden o fotoğrafın hani bakıldığında pasaporttan geçerken de uluslararası bir işte,
kolaylık olsun.
Evet, olması lazım.
Şimdi
ben bir araya gireyim
buyurun,
mi?
Buyurun.
Siz konuşurken buyurun. Biraz da böyle saygısızlık buyurun, oldu ama.
Estağfurullah, yok.
Abdullah
Firer. Kardeşler. Evet. Abdullah Fekaya kardeşler. Abdullah biraderler.
Biraderlerin fotoğraflarına bakıyorum. Eski İslam fotoğraflarını biraz karşılaştıracağım. Çünkü inanılmaz bir değişim var. Bizim sosyal hayatımızın nasıl değiştiğini de ortaya koyuyor. Galiba biz bugün sinema konuşamayacağız ama bu fotoğraflar, ben ilk fotoğrafları, Boğaz fotoğraflarını gördüğümde, şimdi mesela diyoruz ya, ay canım, yemyeşil Boğaz, binalar aralarında hiç ağaç yok. Doğru düzgün.
Boğaz'da ağaç yoktu zaten. Boğaz'da çalılıklar vardı. Yani Boğaz ağaç olan mıntıka biliyorsunuz İstanbul'un Karadeniz tarafıdır. Boğaz'da ağaç yok.
Ama şu anda mesela Boğaz'da ormanlar vesaire.
Var. Çünkü Boğaz'a yalılaşma başlayınca 19. asırın ilk yarısından itibaren. Yani Sultan Mahmut, Sultan Mecid devrinde ilk defa Boğaz'da yalılar eskiden beri var da yalıların yaygınlaşması bu devirdedir. Şirket aileye kurulduktan sonra Sultan Aziz zamanında ve buraya muntazam vapur çalışmaya başladıktan sonra artık bu yalılar arttı. Yani İstanbul'da, Boğaz'da yalıların mazisi çok eski değildir.
Bu yalılar mı yalıları getirdi?
Evet, bu yalılar arkalarına bahçeler yaptılar. Buraya ağaçlar diktiler. Bakın bu ağaçların hepsi 100 yıllık, 150 yıllık en fazladır. Daha eski ağaç yoktur. Boğaz'da yeşillik var da ağaç yoktur.
Şimdiki çocuklara desek ki Boğaz'da dalyanlar varmuş, ne olduğunu bilmez.
Bilmezler, evet. İşte bu fotoğraflardan
fotoğraflarda
görüyoruz.
Var ve böyle sanki fil gibi değişik.
Evet.
Ne işe yarıyor? Yani
işte, balık tutuluyor, bir şeyler
oraya gidip
çıkarılıyor.
Yukarı çıkıp iskeleden balık
tutuluyor. Sonra şimdi sosyal medyada çok paylaşıyorlar. 100 yıl önceki hali, şimdiki hali. Bazen bakıyorsunuz bir sanat eseri ise duruyor ama bazen bakıyorsunuz hiçbir şey kalmamış. Aynı mekan.
Sultanahmet Meydanı mesela.
Evet.
İşte tamam, evet, tarihi eserler aynı ama etrafı çok değişmiş.
Bambaşka. İnsanlar bambaşka. İnsanların kılık kıyafetleri, mimikleri, yürüyüşleri bile farklı şimdikinden.
Mesela Ayasofya'yı bu açıdan baktığımda, mesela Ayasofya'nın neredeyse kapısına kadar insanlar
giriyor.
Şimdi öyle değil. Bahçe yok. Mesela şimdi
mahalleler vardı zaten.
Için.
Bu tarafında mahalle vardı. Bu taraf 1911'den önce.
Bu taraf neresi? Şu gördüğümüz binalar.
Şimdi yok oralar. Şimdi
buralar meydan değil mi?
Burası orada yangın oldu. O evler hepsi kalktı ortadan. Bakın Alman Çeşmesi değil mi orası?
Yok,
Sultanahmet. Sultanahmet tarafı burası.
Burası kubbeli. Meydana bakan tarafı.
Meydana bakan tarafı, evet.
Meydana bakan tarafı. Türbenin olduğu yer.
Çözmek şimdi, çok zor. Evet. Minarelerden açıra. Belki bir şey çıkartılabilir. Minarelerin yapısından bir şey çıkartılabilir. Ve aynı eserin mükerrer resimleri var. Onlarda da o farklılığı zaman içinde görebiliyorsunuz.
Yıllar değiştikçe o bahçelerin nasıl değiştiğini görüyoruz.
Zaten
mesela
en büyük hizmet bu oldu. Bu İstanbul ve Anadolu, Bursa fotoğrafları var, Edirne fotoğrafları var. Taşra şehirlerinin fotoğrafları var. Ve onlardan ilhamla başkalarının çektiği taşra fotoğrafları var. 100-150 yıl önce. Bir de Sultan Abdülhamit'in 25. Cülus yıl dönümünde, yani 1901'de bütün ülkeye emir vermiş memurlar resim çektirsin diye. Allah rahmet eylesin, ne kadar güzel bir hatıra. Herkes 1901 yılında en ucağı kasabaya kadar hükümet konağının önünde resim çektirmiş. Bütün memurlar, müftü, kadılar, herkes. Orada resimleri var. Yani bu çok muazzam bir hadise.
Evet.
Kasabaların resimleri çekilmiş. Dışarıdan gelen seyyahlar tabii fotoğraf, onlar daha da meraklılar. Bizde seyahat kültürü biraz daha geç. Onlar Dorn gibi Alman halkı daha çok tasvir etmişler. Yani binalardan çok onlar için halkın yaşantısı enteresan olduğu için çok enteresan enstantaneler var Avrupalı seyyahlarda.
Evet, onlardan çok istifade ediyoruz. Değinelim. Şimdi onlar da mesela kendi kitaplarında ya da şimdi belgelerde, müzelerde o fotoğrafları görüyoruz. O fotoğrafla ilgili anılar ve arkalarına notlar, hatta
tabii,
bazen üstlerine notlar yazmışlar.
Altlarına yazmış. Bunu ben şu tarihte şurada tespit ettim. Eskiden fotoğraf tespit etmek derlerdi Türkçesi. Tespit ettim veya fotoğraf çıkartmak derlerdi eskiden. Çünkü şeyden çıkıyor malum makineden.
Evet.
Çektirmek demezlerdi. Çıkartmak derlerdi veya tespit etmek derlerdi. Bizde maalesef bu biraz noksandır. Eskiler fotoğrafların arkasına veya önüne mutlaka yazardı. Geçen bir yakınıma gittik, eski fotoğraflara bakıyoruz. Hepsini albüme yapıştırmış. Halbuki o albümde kim olduk arkada yazıyor. Söksek fotoğraf harap olacak. Belki de okuyamayacağız bile. Mübarek oraya yapıştırılır mı?
Ama işte
mı?
O da eski albümler eski bile albümler, kılıflıydı, içine girerdi.
Eski albümler kılıflıydı veya kılıflı olmayan albümlerde de böyle köşe bentler vardı. Köşe bentler kutu içinde satılırdı. Oraya yapıştırırdınız fotoğrafın ebadına göre. 4 tane fotoğrafı oraya koyardınız. İcabında onu çıkartırdınız.
Evet, arkası da görülürdü.
Yani bu çok şeydi. Şimdi bu kalmadı. Bu fotoğraflara baktığınız zaman insanların buradaki bakışları. Mesela evlilikler nasıl olurdu? Fotoğrafla olurdu. Genç delikanlılar gider resim çektirirlerdi. Umumiyete genç delikanlılar bir önünde kitap veya kalem olan resimler çektirirlerdi entelektüel görülmek için. Hatta evlilik için çektiriyorsa fotoğrafı bohçacı kadınlar ikaz ederdi. Oğlum hokka kalemle kitapla resim çektir diye.
Ha öyle şey şöyle, memur gibi.
Evet ufka bakarken böyle buğulu gözleriyle resmi çektirir. Gayet tabii şık giymişti.
Memuriyetle alakası yok halbuki.
Bu resim değil. Bu resim olsa bile belki çok düşük bir memur. Bu resim kız tarafına gönderilir. Elden ele gezer. Kızın halası, teyzesi, komşusu, işte hizmetçisi, yengesi hepsi tek tek resme bakarlar. Kimi resme aşık olur, kimi ellerini büyük bulur, kimisi bilmem şu bulur, bu bulur. Ama önünde hokka kalem, yanında kitap olan resimler her zaman evlilikte gençlere yardımcı olmuştur. Şimdi fotoğraf çektirmek sadece şahsi merak için değil, insanların birbirine fotoğraf gönderme adedi vardı o zaman. Fotoğraf çektirilirdi. Çocuğun fotoğrafı mutlaka gönderilirdi. Evlilik fotoğrafı mutlaka gönderilirdi. Şahsi fotoğraflar arkadaşlar arasında tiyate edilirdi. Ve mutlaka fotoğrafın üstüne veya arkasına bir beyit yazılır ve imza atılırdı. Gülşeyi nisyana atma, sakla canım resmimi, buna baktıkta hatırla naçizane ismimi. Veya haki firkat feramuş ettirirse cismimi, hatıra olmak üzere takdim ettim resmimi. Mutlaka böyle bir şiir yazılır. Altına isim imza atılır, tarih atılır. Güzel bir şey bu.
Ama hep bir şey var yani, bir ölüm dokundurması var.
Var maalesef. Yani ölürsen bu bana size, acıklı şeyler bunlar. Evet. Tabii tanıdıklara böyle gönderildiği zaman böyle bir şey yazmaya gerek yok. Hatta imza bile konmaz. Gönülde var iken muhabbet, imza koymaya ne hacet yazarlar, onu gönderirler. Daha basit avami şeyler, daldaki filizler, toprakta izler, size bakan bu gözler, daima sizi özler, böyle şeyler. Aşıkane şiirler. Çok yaygındı fotoğraf teatisi. Yani mektuplarda mutlaka insanlar son çıkarttığı fotoğraftan bir tane gönderirdi birbirlerine.
Çocukların mesela fotoğrafları mektubun içine konulanlar yakın, belki biraz daha yakın zamanda.
Muayyen zamanlarda resim çektirirdi. Mektebe başlarken, evlenirken. Bir ev aldınız yeni eve taşınırken. Şimdiki gibi çok değil ama yani belli. Mesela birileri geldi hemen fotoğraf çektirilirdi. Eğer sizde fotoğraf varsa siz çekerdiniz. Değilse fotoğrafçı çağırırdınız. Veya fotoğrafçıya giderdiniz. Hiç üşenmezdi insanlar.
Mesela bir yere fotoğraf çektirmeye gitmek. Şöyle hatırlıyorum ben kendi çocukluğumdan. Diyelim ki düğün dernek bir şey varsa eğer.
Düğün dernek, nişan, bunları fotoğrafçı çağırırsınız. Onda şüphe yok.
Ama onun dışında fotoğrafçıya gidilir, poz verilirdi.
Ve şık giyinilir. Son model şık giyinilir. Herkes gayet resmi bir şekilde fotoğraf çektirir. Fotoğraftaki duruşunu bazısı çok beğenir. Bazısı hiç beğenmez. Bazısı kendisine benzetemez.
Tabii fotoğraftan görmek kendini çok
evet,
tuhaf
niye oraya
bir
durdum,
şey.
Niye durdum? Bunları tabii fotoğrafçıların ayarlaması lazım. Dedim ya önceden fotoğrafçı boy sırasına dizer insanları. Statüsüne göre kimini oturtturur, kiminin elini dizine koyar, kimini yanına koydurur. Böyle fotoğrafçılar vardı eskiden.
Ama işte bu aile fotoğrafları özellikle tabii. Düğün dernekte çekilen kalabalık fotoğraflar ki onlar da vardı eskiden. Belki de bütün ailenin bir araya geldiği ender fotoğrafla.
Evet,
ender
evet. Yani iyi ki çektirmişiz derler. Çünkü yavaş yavaş oradaki insanlar ya gurbete giderler ya ölürler ya dargınlıklar girer araya malum ailede. Fotoğrafa baktığınız zaman hayretler içinde kalırsınız. Bazen de çözemezsiniz. Benim elime böyle fotoğraflar geçerdi. Allah bu kim acaba yanında? Yanındaki kim? Dedemin yanında kim durmuş kim? Yani ona soruyorsunuz, buna soruyorsunuz. Bazen çıkaramıyorsunuz.
Bazen bir aile soy ağacına dönüyor 3-4 kuşak bir arada.
Evet. Şöyle yapardım ben. Tahmin ettiğim kişilerin başka resimlerini getirirdim dedektif gibi. Kaş yapısı, burun yapısı, çene yapısından. En son derdim ki bu şunun çocukluğu olabilir. Şunun gençliği olabilir derdim. Yani hayatımızda bu kadar ehemmiyetli yer tutan bir şeydi bu. İstanbul hatırası yazan fotoğraflar çektirmeyen yoktu. Askerler. Hatta eskiden askerlere, asker fotoğraflarına orada tüfek, fişek falan bulunurdu fotoğrafçılarda. Tarak bulunurdu, ayna bulunurdu orada. Düzeltmek için, saçını başını düzeltmek için. Yani hatta Bir de şöyle fotoğrafçılar vardı, kostümlü fotoğrafçılar. Şimdi de var, bazı turistik yerlerde var. Çeşit çeşit kostümler var. O kostümleri giyiyorsunuz. İşte Romalı oluyorsunuz. Tarihi, yani bir asker oluyorsunuz. Kızlar daha çok ona özenirlerdi. Çeşit çeşit fotoğraflar çektirirlerdi eskiden. Kostümlü fotoğraflar.
Çok değişmiş hayatınız.
Hayatın en büyük eğlencesi, duvarlara asılır bu resimler. Herkesin evinde babasının resmi asılıydı. Nadiren annelerin, hanımların resmi asılıydı. Biraz dindarlarsa üzeri dantel bir örtüyle örtülürdü. Namaz kılarken mekruh olur diye.
Kapatılır ya da döndürülürdü.
Mutlaka evlerde bunlar vardı. Etrafı paspartu yapılırdı. Hmm. Bu değişmez bir şey. Bazı fotoğraflar insandan istediği gibi olmayabilirdi veya fiziki kusurları olabilirdi. Yüzünde ben gibi falan. Fotoğrafçılar da ressamlar olurdu. Onlar hafif dokunuşlarla bu kusurları kapatırlardı. Bir rötuş derlerdi buna.
Photoshop'un başlangıcı.
Rötuş derlerdi. Rötuşsuz fotoğraf nadirdi. Mutlaka. Bilhassa kadınlar çektirdikleri fotoğraflarda mutlaka rötuş olurdu.
Bazen kalem izi de kalırdı galiba.
Kalırdı. Yani az çok, şimdi ben bazen bakıyorum eski şeylere, acemice yapılmış olanların da çok belli. Ama usta bir rötuşta bilhassa kadın dudakları. Parlatılır sanki. Zaten rujunu sürmüş de o dudakları kalın gösterirler falan. Bu çok gözlere...
Tabii renkliye geçtikten sonra iş biraz daha kolay.
İş kolay ama renkli fotoğraftan sonra pek çok kusurlar ortaya çıkmaya başladı. Siyah beyaz fotoğraf pek çok kusuru da örtüyordu. Şimdi öyle olmadı.
Ben yine İstanbul fotoğrafları, yani tabii kişisel arşivimiz çok kıymetli. İşte birkaç kuşak bir arada ender fotoğraflar var belki ama onlar bir araya geldiğinde hakikaten bakıyorsunuz. İşte benim dedem babasıyla çektirmiş mesela. Hmm. Nereden göreceksiniz dedenizin
mümkün
babasını?
Değil, tabii.
O fotoğraflar ve kaybolduğunda belki de en çok üzüldüğümüz şeyler de o aile fotoğrafları.
Ve çok kaybolmuş. Yani bizim malum ülkemiz pek çok göç, yangın geçirdiği için pek çok aile fotoğrafları yok olmuş gitmiş. Veya bir de hoyrat kişiler vardır ailede. Eline geçen fotoğrafa bakar, tanımıyorsa yırtıp atar. Ben bunu niye saklayayım der. Hmm. Böyle pek çok fotoğraf da yok olmuş gitmiştir. Bu şahsi fotoğraflar geçen asrın kılık kıyafeti, insanların hal hareketleri hakkında size bir fikir veriyor. Ben mesela yabancıların fotoğrafları bile olsa, insanların bulunduğu fotoğraflar benim çok alakamı çekiyor. Çocuğun duruşu, babası, bunlar çok alaka çekiyor. Fakat manzara fotoğrafları, onlar apayrı. Çünkü bugün de bildiğiniz yerlerse, siz o fotoğrafla koyduğunuz zaman aa diyorsunuz. Bu tabii bütün dünyada böyle ama bizim memleketimizde çok daha fazla.
Şimdi kendi fotoğraflarımıza ya da büyüklerimizin fotoğrafına bakıp ne kadar yaşlanmış diyoruz ya, aslında şehir içinde ne kadar yaşlanmış.
Ne kadar yaşlanmış, ne kadar değişmiş, tanınmaz hale gelmiş deniyor. Yani fotoğraflar gibi şeylerin de, şehirlerin de, mekanların da farklılığı var. Fakat işte bu fotoğrafçılara gene çok minnet ediyoruz. Halkı tasvir ettikleri gibi, bir hizmet gördükleri gibi bu mekanları, bilhassa tarihi mekanları çekerek, ki bunda tabii hükümetin de, yani padişahların da büyük daha şeysi vardır, rolü vardır, bize çok muazzam bir miras bıraktılar. Bugün pek çok kaybolan tarihi eserin biz bu fotoğraflarda görüyoruz. Bugün yıkılmış orası.
Şimdi
kalkmamış.
Mesela karşılaştırıyorsunuz Karaköy'deki cami fotoğrafta, evet, görüyorsunuz ama yok.
Yok. Hatta şehirler, mesela Erzincan 1930'da tamamen yıkıldı. Evet. Fakat 1939'dan önce Erzincan'ın çekilmiş resimleri var. Bir hayli resmi çekilmiş. Hmm. Ve bunlar bir albüm haline getirdi. Hatıralardaki Erzincan diye bakıyorsunuz. Bambaşka bir şehir. Yani şimdi adlandırmanız ve yerine oturtmanız mümkün değil.
Tabii yangından ya da depremden sonra şehrin aynı şekilde kurulması da mümkün olmuyor.
Mümkün olmuyor. Avrupa'da bu mümkün. Almanya'da mesela bir şehir yıkıldığı zaman, yandığı zaman, bombardımanda mesela hava gazı borularının haritasından evleri ve binaları tekrar inşa etmişler. Onlarda tabii resim çok daha fazla. Avrupalılar resme çok daha düşkün. Orada belki çok daha ucuz. Biraz bizim lakaytlığımız da var. Yani ben bazılarına derdim, filan gençlik resminiz niye yok? Yavrum derdi, altımızda bizim fotoğrafçı olduğu halde çektirmemişiz derdi. Hmm. Bir de Anadolu'da böyle bir şey var. Vardı da çektirmedik mi? Hmm. Vardı da çektirmediniz tabii ki.
Tabii o yaygınlığı düşünüldüğünde belki de pek çok teknolojik, evet, gelişmeden daha fazla.
Şöyle düşünüldü. Ne gerek var? Burada yaşıyoruz, birbirimizi görüyoruz. Hmm. İnsanlar şeyi düşünmüyorlar. Bundan 10, 20, 30 sene sonra bu anı vesikalandırıyor. Bu bir kültür tabii, hayata girmesi.
Şimdi de yok. Cep telefonlarımızda saklıyoruz. Dönüp bakmıyoruz bile.
Şimdi işte hayatımıza
gibi
girdi ama tamamen. Şimdi artık eski hüviyetini, eski heyecanını kaybetti.
Kolay ulaşınca belki etkisi
azalıyor. Evet, aynen öyle.
Çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.